Ayrım 4, sayfa 41. Baron istilası. Timur Soykan. Şoför plakaları neden söktü? Şoför Emre Karaağaç'ın suikastan sonra davranışları şüphe uyandırıcıydı. Otomobilin ön ve arka plakalarını hemen sökmüş, aracın ön yolcu koltuğuna koymuştu. Neyi gizlemeye çalışmıştı? Plakalar hangi sırrı gizliyordu? Vukot için kanamasını durdurmaya çalışan Masa Misic, durumu sadece izleyen polislere tepki gösteriyordu. Kendisine yardım eden kız kardeşler onunla İngilizce konuşuyordu. Onlara otomobilin arka koltuğunda bebeğinin olduğunu, ona bakmalarını söyledi. Kız kardeşlerden biri 15 aylık bebeği aldı ve kendi otomobillerindeki annelerine verdi. Yaşlı kadın bebekle ilgilenirken otomobilin şoförünü izliyordu. Kollarında ve yüzünde cam kesikleri olan şoför cep telefonuyla konuşuyordu. Daha sonra bu telefonu otoyoldaki bariyerlerin arkasına attı. Masa Misic'ten aldığı iki telefonu da bariyerlerin arkasına gizledi. Kız kardeşlerden su ve ıslak mendil istedi. Islak mendille kollarındaki kanları silerken sakindi. Korsan taksici olduğunu, bu işin başına büyük bela olacağını anlatmıştı. Olay yeri inceleme polisleri beyaz Opel'in etrafını güvenlik şeridiyle sardı, fotoğraflar çekildi. Boş kovanlar sarı plakalarla işaretlendi. Ancak otomobil detaylı inceleme için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken içindeki çok önemli cinayetin nasıl işlendiğini ortaya koyacak deliller fark edilmemişti. Bu sırada tanık ifadeleri alınmaya başlanmıştı. Emre Karaağaç ilk ifadesinde cep telefonunda olayın karmaşası sırasında düşürdüğünü söyledi. O bu yalanı söylerken polisler tanık kadınların ifadelerinden cep telefonlarının atıldığını öğrenmiş ve onların tarif ettiği yerde 3 cep telefonu bulmuşlardı. İkisi Vukotic'e aitti, diğeri ise şoför Emre Karaağaç'ın telefonuydu. Bu telefon açıldığında WhatsApp ve Signal uygulamalarının silindiği anlaşıldı. Telefonları neden gizlediği ve WhatsApp ile Signal uygulamalarının neden sildiği sorulduğunda Emre Karaağaç şöyle konuştu. Telefon ile beni öldürülen kişiyle tanıştıran kuzenim Erhan T'yi aramıştım. Ben olay anında şokta olduğum için sinir krizi geçiriyordum. Telefonları ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ben korku ve şoktan dolayı olay anında WhatsApp ve Signal uygulamalarını sildim. Otomobilin plakalarını sökmesini de aynı şekilde açıklamaya çalışmıştı. Otobüsteki polisler yanımıza geldiğinde ben araç plakalarını söktüğümü, plakaların ön koltukta olduğunu söyledim. Araç plakaları olay anında takılıydı. Olaydan sonra bu plakaları korktuğum ve şoke olduğum için sökerek aracın içine koydum. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölüm kaydı tutulurken cesedin gerçek kimliği bilinmiyordu. Üzerinde Kosova uyruklu Predrag Popovic adına düzenlenmiş bir kimlik çıkmıştı. Parmak izleri alınıp otomatik parmak ve avuç izi teşhis sistemi sorgulaması yapılınca kim olduğu anlaşıldı. Jovan Vukotic, Veselin Davorka oğlu, Karadağ 26 Ağustos 1980 doğumlu Sırbistan vatandaşı. Polisler yeraltı dünyasındaki çok önemli bir cinayeti araştırdıklarını o an anlamıştı. 4 yıl önce yakalanmıştı. Üstelik bu büyük uyuşturucu baronunun sahte kimliğinde oturum izni vardı. Bu skandaldı. Peki oturum iznini gerçek Predrag Popovic mi almıştı? Eğer Jovan Vukotic sahte kimlikle bu izni aldıysa çok daha büyük bir skandaldı. Vukotic için Türkiye'de parmak izi kaydı daha önce hakkında adli işlem yapıldığını ortaya koydu. 4 yıl önceydi. Sırbistan hükümeti kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Skalyari çetesinin lideri Jovan Vukotic için Türkiye'de olduğunu tespit etmişti. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı üzerinden temas kurmuşlar, Vukotic için yakalanarak iadesini istemişlerdi. Bu süreçte yaşananları Tolga Şardan'ın T24'te cinayetten sonra yazdığı makaleden öğrendik. Sırplardan alınan istihbaratla İstanbul'da Vukotic için toplantı yaptığı bir binaya operasyon düzenlendi. Ancak Sırp mafya babası arka kapıdan kaçmış ve izini kaybettirmişti. Sırp hükümetinin ısrarıyla takip devam ediyordu. Vukotic için Rus manken sevgilisinin peşinde polisler vardı. Bu bir suçluyu yakalamak için en etkili yöntemlerden biriydi ve yine sonuç verdi. 10 Eylül 2018'de Antalya'da izi bulundu ve bir operasyonla gözaltına alındı. Bu sırada Sarı lakaplı Kavaç çetesi lideri çok yakınındaydı ve kimse bunun farkında değildi. Vukotic 2 yıl sonra İstanbul'da öldürüldükten sonra bu operasyon sayesinde hayatının kurtulduğu anlaşılacaktı. Vukotic o dönem İpsala'dan ülkeye girerken Georgi Andonov adına düzenlenmiş Kuzey Makedonya pasaportu kullanmıştı. Kar maskeli ekip jetle götürdü. Sessiz, sedasız ve başarılı bir baskındı. Türkiye'de haber olmadı. Ama o sırada Sırbistan İçişleri Bakanı özel bir ekiple Vukotic'i teslim almak için Ankara'ya gelmişti. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel uçağı Vukotic'in Sırbistan'a götürülmesi için tahsis edildi. Vukotic'in ürkütücü gücü bu yolculuğunda anlaşılıyordu. Sırp özel ekibi mafya babasının yüzlerini görmemesi için kar maskeleri takmıştı. Bu bilgileri okurken o dönem Sırbistan hükümetinin Kavaç çetesi ile bağlantılarını hatırlamalıyız. Acaba Vukotic'i yakalama konusundaki bu ısrarda düşman çetenin etkisi var mıydı? Sedat Peker'in ifşaatlarından sonra TRT özel yayınına çıkan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Vukotic'in yakalanarak iade edilmesinden övünerek bahsetmişti. Şöyle konuşmuştu. Balkanlarda Scagliari dediğiniz zaman bir numaradır suç örgütü. Herkes korkar, devletler korkar. Geldi arkadaşlarımız paketledi. Ancak İçişleri Bakanı'nın anlattığı başarı hikayesi kısa süre sonra bir cinayetle çökmüştü. Vukotic hakkındaki büyük suçlamalara karşın Sırbistan'da sadece 1,5 yıl cezaevinde yattı. Karadağ suçlarından yargılanması için iade edildi. Ancak kısa süre sonra firar etmiş ve izini kaybettirmişti. Cinayetten sonra polisin yaptığı araştırmada Vukotic'in Türkiye'ye dönüş yolculuğu tespit ediliyordu. Antalya'da yakalanmasından 3 yıl sonra 2 Ekim 2021 günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçaktaydı. Kuzey Makedonya vatandaşı Predrag Popovic adına düzenlenmiş pasaportla kontrolden elini kolunu sallayarak geçti. Daha önce İçişleri Bakanı'nın özel uçağıyla kar maskeli özel ekip tarafından deport edilen bir uyuşturucu kaçakçısının bu kadar kolay ülkeye giriş yapması elbette büyük soru işaretleri doğuruyor. Yüz tanıma sisteminden nasıl kurtuldu? Parmak izi taramasından neden geçirilmedi? Pasaporttaki sahtecilik nasıl gözden kaçtı? Bu soruların yanıtı şimdilik yok. Öldürülen kişinin Jovan Vukotic olduğu anlaşıldıktan sonra sevgilisi Masa Misic ve şoförü Emre Karaağaç'ın ifadeleri alınıyordu. Bu ifadeler bu kitabın peşinde olduğu ana soruyla ilgili çok önemli bilgiler içeriyor. Türkiye'nin neden dünyanın mafya üssüne dönüştüğünün ipuçlarını bu beyanlarda görüyoruz. Emre Karaağaç'ın ifadesi uluslararası uyuşturucu baronunun İstanbul'da kendine kolayca bir hayat kurduğunu ve mal varlığı edindiğini ortaya koyuyor. Jovan Vukotic 2 Ekim 2021'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Emre Karaağaç'ın ifadesinden kısa süre önce tanıştıkları anlaşılıyor. Emre Karaağaç kuzeni aracılığıyla 10-11 ay önce Vukotic ile tanıştığını anlattı. Pek çok soru işareti doğuran ifadesinde özetle şunları söyledi. Jovan Vukotic olduğunu burada öğrendim. Ben kendisini Predrag Popovic olarak biliyorum. Ayrıca Viktor ve Nikola isimlerini de kullanıyordu. Kuzenim aracılığıyla bir yemekte tanıştık. Birbirimize telefon numaralarımızı verdik. Bir hafta içerisinde beni telefonla aradı. Kendisinin gayrimenkullerinin olduğunu, bunları kiralamada yardımcı olup olamayacağımı sordu. Böylelikle görüşmeye başladık. Oturum izni skandalı. Yani Avrupa'daki en kanlı mafya savaşında bir çetenin lideri olan uyuşturucu baronunun İstanbul'da evleri, dükkanları vardı. Bunları kiralayacak kadar rahat hareket ediyordu. Bu kısımda yukarıda sorduğumuz çok önemli bir sorunun yanıtı başlıyor. Vukotic'in yabancı kimliğindeki oturma izni nasıl alınmıştı? Emre Karaağaç anlattı. İlk kez Florya Avon'da, deniz kıyısında lüks bir lokanta, yüz yüze görüştüğümüzde bana oturum izni alacağını söyledi, ben de yardımcı olabileceğimi söyledim. Kendisinin evrakları ile ilgilendim. Daha sonra oturum izni alındı. Bu işlemler Predrag Popovich adına yapıldı. Polisler ifadede bunun nasıl mümkün olduğunu sormadı ya da sordular ama kayda geçilmedi. İl Göç İdaresi'nden sahte pasaport ile bu belgenin alınmasını kimler sağladı? Bu skandal hakkında bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını da bilmiyoruz. Düşünün, uyuşturucu baronu sahte yabancı kimliğine oturum izni alıyor ve bu sıradan bir olay gibi geçiştiriliyor. Sadece ifadenin bir kısmında Vukotic ile bağlantılı tanıdığı kişileri anlatırken Emre Karaağaç şu bilgiyi veriyor. Telefonumda TŞ olarak kayıtlı olan Arnavut asıllı Türkçe ve Rusça bilen şahıs ile ikamet tezkeresi almak için Kartal ilçesine gitmiştik. İl Göç İdaresi İstanbul Fatih'te. Neden Kartal'a gittikleri ve orada ne yaptıklarına dair bir bilgi de soruşturmada yer almadı. Gökdelen'deki dairelerini kiraladı. Jovan Vukotic sahte kimliğine oturum izni aldıktan sonra mülklerini kiralayabilirdi. Gökdelenlerde rezidansları, Beşiktaş Ulus gibi değerli semtlerde evleri vardı. Emre Karaağaç'tan Şişli'deki Simpaş Queen Bomonti rezidansla bulunan iki dairesini kiralamasını istemişti. Lüks Gökdelen'deki daireler milyonlarca dolar değerindeydi. Emre Karaağaç müşteri ararken Vukotic kendi bağlantılarıyla iki daireyi kiraladı. Emre Karaağaç bu dairelere eşyaların alınmasıyla ilgilenmişti. İfadesine göre eşyalar için pazarlıklar yaptığı ve nakliye işleriyle uğraştığı bu süreçte arkadaş oldular. Babasına ait beyaz Opel araçta Vukotic'in şoförlüğünü yapmaya başladı. Vukotic İstanbul Bakırköy'deki lüks rezidans Selenium Ataköy'de bir dairede yaşıyordu. Ancak düşmanlarından gizlenmek için korumalarla gezmiyor, lüks araçlar kullanmıyordu. Hamile sevgilisi ve küçük çocuğuyla taksiye binerek Bakırköy çevresindeki alışveriş merkezlerine gidiyorlardı. Emre Karaağaç'ın beyaz Opel otomobili de onun kamuflajı olmuştu. Vukotic'in kadınlara düşkünlüğü biliniyordu. İstanbul'daki gizli hayatında bu özelliğinin değişmediği ve çok rahat hareket ettiği anlaşılıyor. Şoförlüğünü yapan Emre Karaağaç şunları söyledi. Ben olayı genel olarak düşündüğümde Sinpaş Queen isimli yerde Anastasia isimli bir bayan şahıs ile Jovan Vukotic'in ilişkisi olduğunu biliyorum. Jovan Vukotic'in Beşiktaş, Ulus'ta, Metehan Sokak'ta ikameti olduğunu biliyorum. Ayrıca Yanina isimli Rus uyruklu başka bir bayanla arkadaşlık ilişkisi olduğunu biliyorum. Yine Lübnan uyruklu ismini bilmediğim bir bayan ile ilişkisi olduğunu, Ulus'ta bulunan ikamette görüştüğünü, Nişantaşı'nda bir otelde olduğunu biliyorum. İsmini verdiğim bu şahısların bağlantısı olabilir. Emre Karaağaç, Vukotic'in İsviçre uyruklu Boyan isimli bir şahıs ile görüştüğünü de anlattı. Bu şahıs Emre Karaağaç'a Mercedes Vito marka bir araç satın alması için nakit 1 milyon 175 bin lira vermişti. Bu araç Emre Karaağaç üzerine kaydettirilmişti. Polis olay günü yaşananları öğrenerek katillere dair ipuçları arıyordu. Vukotic'in sevgilisi Masa Misic ve şoförü Emre Karaağaç'ın anlattıklarıyla cinayete giden yol belirginleşmeye başlamıştı. Hazırlan buradan gidiyoruz. Jovan Vukotic o sabah Selenium Ataköy'deki lüks rezidansında uyandı. Masa Misic saçlarına fön çektirmek için kuaföre gitti. Vukotic ve bebek evde yalnız kalmıştı. Masa Misic kuaförden sonra eve döndüğünde Vukotic, ''Hazırlan eşyalarını topla, buradan gidiyoruz.'' dedi. Kadın sürekli taşınmak, ev değiştirmekten yorulmuştu ve bu evi seviyor, burada kalmak istiyordu. Ancak eşyaları toplamaktan başka şansı yoktu. Vukotic bu sırada şoförü Emre Karaağaç'ı WhatsApp'tan aradı ve gelmesini söyledi. Soruşturmada yanıtı bulunmayan önemli sorulardan biri şu, Vukotic o gün neden Selenium Ataköy'deki evi terk etmeye karar verdi? Muhtemelen burada hedef olacağına dair bir bilgi almıştı ve pusuya doğru yola çıkmıştı. Peki ona bu bilgiyi kim verdi? Onu Türkiye'de koruyan güçler gözden çıkarıp tuzağa düşmesini sağlamış olabilir mi? Şoför Emre Karaağaç, Vukotiç aradıktan 40 dakika sonra lüks rezidansın otoparkındaydı. Vukotiç ile birlikte evdeki eşyaları 4 seferde otomobile taşıdılar. Arka koltuğun sağ tarafı ve bagaj tamamen dolmuştu. Vukotiç otomobil ile yola çıktıkları sırada "Zorlu Center'a gidiyoruz" dedi. Zincirli kuyuda geniş boğaz manzaralı rezidans ve alışveriş merkezinden oluşan Zorlu Center, Türkiye'nin en değerli mülklerini barındırıyor. Vukotiç'in neden buraya gitmek istediğini bilmiyoruz. Ama evi hızla terk etmeleri, Zorlu Center'da bir yer kiraladı ya da satın aldığı ihtimalini akla getiriyor. Belki sadece birileriyle buluşacaktı. Türkiye'de skandal tahliyesiyle gündem olan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif'i zindaş dilinde Zorlu Center'da dairesi olduğunu hatırlıyoruz. Vukotiç Zorlu Center'a hiç ulaşamadı. Cinayetten sonra ifade veren Masami Siç, sitede bebek arabasıyla çocuklarını gezdirirken bir otomobilin içindeki iki kişinin kendilerini izlediğini anlattı. "Eşime bu kişileri gösterdim ama önemsemedi" dedi. Sözlerinin sonunda "Selenyum Ataköy'de çok kamera var. Bu kameralar incelenirse bu kişiler tespit edilebilir" diye konuştu. Polisler Selenyum Ataköy'e çoktan ulaşmış ve güvenlik kamera görüntülerini almışlardı. Ve çok önemli delil kameraların görüş açısındaydı. Sinsi takip. Beyaz Opel 8 Eylül 2022'de yani olay günü Vukotiç'i almak için saat 17.49'da Selenyum Ataköy'ün otoparkına gelmişti. Ondan sadece 7 dakika sonra saat 17.56'da 35BGM nokta nokta plakalı beyaz Hyundai i20 rezidans kulelerinin bulunduğu yere geldi ve açık otoparkı görecek şekilde park etti. Bu sırada Vukotiç otoparkta cep telefonuyla konuşuyordu ve Hyundai'deki iki kişi onu görebiliyordu. Beyaz Hyundai birkaç dakika sonra hareket etti ve rezidansın kapalı otoparkından çıkışı görebileceği bir yere park etti. Saat 18.42'de Emre Karaağaç'ın kullandığı, Vukotiç sevgilisi Masami Siç ve 15 aylık çocuklarının içinde bulunduğu beyaz Opel rezidansın otoparkından çıktı. Sitenin bariyeri açılırken beyaz Hyundai'nin kontağı çevrilmişti. Beyaz Opel'in peşine takıldığı kamera kayıtlarından görülüyordu. Arabaya GPS cihazları yerleştirdiler. Artık çok önemli bir ipucu yakalanmıştı. Polisler İstanbul Emniyet Müdürlüğü MOBESE kameraları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik kamera kayıtlarından iki otomobilin izini sürüyordu. 200 noktada bulunan kameralardaki 1700 saatlik kayıtlar incelendi. Gerçekten şaşırtıcıydı. Beyaz Hyundai, beyaz Opel'i görecek kadar hiç yaklaşmıyor, 2-3 dakikalık mesafeden takip ediyordu ama hep Opel'in gittiği güzergahtaydı. Vukotiç'in bulunduğu araca GPS yani uydu takip cihazı takılmış olmalıydı. Emniyet müdürlüğündeki araç hemen lifte kaldırılarak detaylı arama yapıldı. Aracın alt dış bölümüne 2 GPS yerleştirilmişti. Aracın bagaj iç kısmında ise 1 GPS cihazı daha vardı. Suikastın profesyonelliği polisleri bile hayrete düşürüyordu. Aracın sahibi ve şoförü Emre Karaağaç üzerindeki şüpheler de büyümüştü. Opel'in bagajı içerideki düğme ya da anahtarla açılıyordu. Suikast ekibinin Emre Karaağaç'ın bilgisi olmadan bagajın iç kısmına GPS cihazı yerleştirmesi çok zordu. Polisler 35 yani İzmir plakalı Hyundai'nin bilgilerini sistemden sorguluyordu. İzmir Bayraklı'daki bir araç kiralama şirketinden 23 Ağustos 2022 günü Esat Candan isimli kişi tarafından kiralanmıştı. Kiralık otomobilin geçmişteki plaka tanıma sistemi PTS kayıtlarına bakıldı. Bu kayıtlar otoyol gişeleri, otopark girişleri, köprü geçişleri gibi bilgileri polisin önüne serecekti. Araç kiralandıktan hemen İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Emniyetin sisteminden Vukotiç'in öldürüldüğü beyaz Opel ile bu aracın PTS kayıtları karşılaştırıldı. PTS'de 20 dakika öncü ve artçı geçişlere bakıldığında takibin günlerdir devam ettiği anlaşılıyordu. Opel ve onu takip eden beyaz Hyundai 31 Ağustos 2022 ile cinayet günü 8 Eylül 2022 arasında 15 kez ortak PTS vermişti. Yani en az 8 gün öncesinden takip sürüyordu. PTS kayıtlarına göre 35BGM nokta nokta plakalı beyaz Hyundai 1 Eylül 2022 günü saat 21.28'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmişti. Aracı kullanan Elanur Tuna isimli kadındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kayıtlar incelendiğinde Elanur Tuna'nın İzmir uçağıyla gelen Furkan Yeşil'i karşıladığı tespit edildi. Geçmişteki MOBESE ve trafik kameraları incelendiğinde direksiyondaki Elanur Tuna ve Furkan Yeşil'in sürekli birlikte hareket ettiği anlaşılıyordu. PTS kayıtlarından 4 Eylül 2022 günü Küçükçekmece'deki bir alış merkezinde gittikleri tespit edildi. Yanlarında yine İzmir'den gelen Erdi Ertan isimli bir kişi vardı. Polis geçmişe dönük kayıtları inceledikçe takibin uzun zamandır devam ettiğini görüyordu. İzmir Bayraklı'daki oto kiralama şirketindeki diğer araçların PTS kayıtlarına bakılıyordu. 35ABL nokta nokta plakalı Renault Clio marka araç cinayetten 20 gün önce yine bu oto kiralama şirketinden kiralanmıştı. İstanbul'a götürülen bu aracın PTS kayıtlarına bakan polisler bir delil daha bulmuştu. Bu otomobil vukuat için kullandığı beyaz Opel ile 20 Ağustos ile 28 Ağustos arasında 24 kez ortak PTS vermişti. Yani bu araçla da vukuat için günlerce takip edilmişti. GPS cihazları bu tarihlerde de beyaz Opel'deydi. Kamera kayıtları incelendiğinde 35ABL nokta nokta plakalı Clio'yu kullanan kişi de tanıdık çıktı. Elanur Tuna bu otomobilin de direksiyonundaydı. Yanında yine Furkan Yeşil vardı. Yani en az 20 gündür vukuat için adım adım takip ediyorlardı. Bu döneme ait PTS kayıtları yine Küçükçekmece'deki AVM'nin kamera kayıtlarını işaret etti. Burada da Elanur Tuna, Furkan Yeşil ve takip otomobillerinden birini kiralayan Esat Candan AVM'de birlikte görünüyordu. Artık vukuat için otomobilini kullanan Emre Karaağaç'ın yanı sıra 4 şüpheli vardı. Takip ekibi Furkan Yeşil ile Elanur Tuna, onları araç sağlayan ve İstanbul'da buluşan Esat Candan, bu 3 şüpheliyle yan yana görüntüleri tespit edilen Erdi Ertan. Otel kayıtlarını inceleyen polis İzmir'den gelen bu 4 şüphelinin 16 Ağustos ile 7 Eylül 2022 tarihleri arasında Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçeli Evler, Bostancı, Beşiktaş'taki otellerde defalarca birlikte kaldıklarını belirledi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 51.